Ayrım 47.
Sayfa 355. Ayağındaki ipi koparıyorum, onu alıp götürüyorum. Bu işinize geliyor mu? Evet mi, hayır mı? Şeytanların, perilerin, üstün bir tanrının varlığını bazı işaretlerden anladıkları gibi, Thénardier de çok güçlü bir kimsenin karşısında bulunduğunu anladı. İçine doğar gibi oldu. Pek yerinde, kesin bir kavrama çabukluğuyla anladı. Bir gün önce arabacılarla içki içerken, tütün içerken, açık saçık türküler söylerken bütün gece bir yandan da adamı araştırmıştı. Bir kedi gibi gözetlemiş, bir matematikçi gibi incelemişti. Onu hem kendi hesabına zevk için içgüdüyle gözetlemiş, hem de sanki bu iş için tutulmuş hafiye gibi araştırmıştı. Sarı giyinmiş adamın bir tek el işareti, bir tek davranışı gözünden kaçmamıştı. Yabancı Cosette hakkındaki ilgisini açıkça belirtmeden de Thénardier onun maksadını anlamıştı. İhtiyarın daima çocuğun üzerine dönen derin bakışlarını yakalamıştı. Bu ilgi nereden geliyordu, bu adam kimdi? Cebindeki bunca parayla sırtındaki bu sefil elbise ne oluyordu böyle? Bir türlü çözümleyemeden kendi kendine sorduğu bu sorular onu sinirlendiriyordu. Bunları bütün gece düşünmüştü. Cosette'in babası olamazdı. Büyük babası mıydı? Öyleyse neden hemen kendini tanıtmıyordu? Herhangi bir hak iddia eden bunu açıkça belirtir. Belli ki bu adamın Cosette üzerinde bir hakkı yoktu. Peki öyleyse kimdi bu adam? Thénardier ihtimaller içinde kayboluyordu. Her şeyi fark ediyordu ama hiçbir şeyi göremiyordu. Her ne olursa olsun adamla lafa başlarken bütün bunların sır olduğundan emindi. Gölgede kalmakta adamın çıkarı vardı, buna emin bulunuyordu. Onun için kendini güçlü görüyordu. Şimdi ise yabancı adamın kesin sözleri karşısında, bu esrarlı adamın bu kadar sadelikle esrarlı olduğunu görünce kendini zayıf buldu. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordu. Bütün düşündükleri bozguna uğramıştı. Düşüncelerini toparladı. Bütün bunları bir saniyede düşündü. Durumu bir bakışta değerlendiren kimselerdendi. Dost doğru, çabuk yürüme zamanının geldiğini anladı. Büyük komutanların yalnız kendilerinin bildiği, kesin an geldiğinde yaptığı gibi bataryasını ortaya çıkardı. "Beyefendi," dedi, "benim 1500 franga ihtiyacım var." Yabancı adam yan cebinden siyah deriden eski bir cüzdan çıkardı, açtı. İçinden 3 tane banknot çekti, masanın üzerine koydu. Sonra geniş baş parmağını bu paraların üzerine bastı, meyhaneciye "Cosette'i buraya getirin," dedi. Bütün bunlar olurken Cosette ne yapıyordu? Uyanır uyanmaz tahta pabuçlarına koşmuştu. İçinde altın parayı buldu. Bir Napolyon altını değildi bu. Restorasyonun yepyeni 20 franklık altınlarından biriydi. Resimde defne dalından tacın yerine o küçük Prusya kuyruğu almıştı. Sevinçten çılgına döndü. Kaderi onu sarhoş etmeye başlıyordu. Altın paranın ne olduğunu bilmiyordu, ömründe böyle bir para görmemişti. Sanki çalmış gibi onu hemen cebine sakladı. Bu arada bunun kendisine ait olduğunu anlıyor, bu hediyenin nereden geldiğini de tahmin ediyordu ama korku dolu bir sevinç duyuyordu gene de. Memnundu ama şaşkınlıklar içindeydi. Bu harikulade çok güzel şeyler ona gerçek gibi gelmiyordu. Bebek onu korkutuyordu, altın para onu korkutuyordu. Bu eli açıklığın karşısında belli belirsiz titriyordu. Yalnız yabancı adam korkutmuyordu onu, tersine ona güven veriyordu. Dünden beri şaşkınlıklarının arasında, uykusunun içinde, küçücük çocuk zekasının içinde hep adamı yaşlı, yoksul görünen, pek kederli duran ama pek zengin, iyi yürekli olan bu adamı düşünmüştü. Bu adamcağıza ormanda rastladığından beri sanki her şey değişmişti onun için. Gökteki bir kırlangıçtan daha bahtsız olan Cosette, annesinin gölgesine, onun kanadı altına sığınmanın ne demek olduğunu ömründe bilmemişti. 5 yıldan beri, yani hatırlayabildiği kadar, zavallı çocuk hep ürperiyor, titriyordu. Felaketin keskin ayazı altında daima çırılçıplaktı. Şimdi kendini giyimli gibi görüyordu. Eskiden ruhu üşüyordu, şimdi ısınmıştı. Thénardier kadından da eskisi kadar korkmuyordu. Artık yalnız değildi, şurada birisi vardı. Çabucak her sabahki işini yapmaya koyulmuştu. Üstündeki altın, önlüğünün, dünkü paranın düştüğü cebinde duran bu para onu oyalıyordu. Ona dokunmaya cesaret edemiyordu ama söylemek gerek, dakikalarca dili dışarıda onu seyrediyordu. Merdiveni süpürürken ara veriyor, kımıldamadan duruyor, süpürgeyi, bütün dünyayı unutarak cebinin dibinde parlayan bu yıldızı seyredalıyordu. İşte böyle bir anda Thénardier kadın yanına geldi. Kocasının bir emri üzerine onu almaya gelmişti. Duyulmamış şey ona ne tokat attı ne de küfretti. Tatlı bir sesle, "Cosette," dedi, "hemen gel." Biraz sonra Cosette basık tavanlı salona giriyordu. Yabancı adam yanında getirdiği paketi aldı, açtı. Bu pakette yünlü bir küçük entari, bir önlük, mısır pamuklusundan bir gömlek, bir iç etekliği, bir boyun atkısı, yün çoraplar, ayakkabılar, 8 yaşında bir çocuk için bir takım elbise vardı. Bunların hepsi siyahtı. "Evladım," dedi adam, "bunları al, çabucak git giyin." Gün doğarken Montfermeil halkından kapılarını açmaya başlayanlar, Paris yolunda yoksul kıyafetli bir adamcağızla elinden tuttuğu yaslı bir küçük kızın geçtiğini gördüler. Kızın kucağında kocaman pembe bir bebek vardı. Livri yönüne doğru gidiyorlardı. "Bunlar bizim adamla Cosette." Adamı kimse tanımıyordu. Cosette hırtı pırtısını değiştirdiğinden pek çok kimse onu tanımadı. Cosette gidiyordu. Kiminle bilmiyordu. Nereye haberi yoktu. Bütün anladığı Thénardier koltuk meyhanesine arkasında bıraktığıydı. Kimse ona güle güle demeyi akıl etmemişti. O da kimseye Allah'a ısmarladık demeyi akıl etmemişti. Bu evden nefret ederek ayrılıyordu. Zavallı, yumuşak, tatlı yaratık, şimdiye kadar kalbi sadece ezilmiş, sıkıştırılmıştı. Cosette gayet ciddi, ağırbaşlı yürüyordu. İri gözlerini açıyor, gökyüzünü inceliyordu. Altınını yeni önlüğünün cebine koymuştu. Arada sırada eğilip ona bir göz atıyor, sonra adamcağıza bakıyordu. İçinde sanki Tanrı'nın yanındaymış gibi bir duygu vardı. 10. Ava giden avlanır. Thénardier kadın her zamanki gibi gene kocasının kararına uymuştu. Önemli olayların meydana geleceğini sanıyordu. Adamla Cosette gittikten sonra Thénardier bir çeyrek saatin geçmesini bekledi, sonra karısını bir yana çekti, 1500 frangı gösterdi. Kadın, "Bu kadarcık mı?" dedi. Evlendiklerinden beri ilk defadır ki efendinin bir davranışını tenkit etmek cüretini gösteriyordu. Bu söz hedefini buldu. "Sahi hakkın var," dedi adam. "Ben de ne aptalım? Şapkamı ver." 3 banknotu katladı, cebine soktu, aceleyle dışarı fırladı. Yolu şaşırdı, önce sağa gitti. Danıştığı birkaç komşu ona doğru yolu gösterdiler. Tarla kuşuyla adamı Livri yolunda giderken görmüşlerdi. Bu izden gitti. İri adımlarla yürüyor, kendi kendine konuşuyordu. "Bu adam mutlaka sarılar giydirilmiş bir milyon, ben de bir hayvan." Önce 1 frank verdi, sonra 5 frank, sonra 50 frank, sonra 1500 frank. Hep aynı rahatlıkla. 15.000 frank da verebilirdi. Şimdi ona yetişirim ben. Sonra küçük için önceden hazırlanmış elbise paketi. Bütün bunlar pek garipti. Bunların altında bir esrar vardı muhakkak. Esrar da ele geçti mi kolay kolay bırakılmaz. Zenginlerin sırrı altın dolu süngerlerdir. Onları sıkmasını bilmek gerek. Bütün bu düşünceler beyninde dönüp duruyordu. "Ben bir hayvanım," diyordu. Montfermeil'den çıkınca Livri'ye giden yolun dönemecinde bu yolun ileride ovada uzayıp gittiği görülür. Buraya gelince Thénardier'in hesabına göre adamla küçük kızı görmesi gerekti. Gözünün alabildiğine baktı, hiçbir şey görmedi. Yeniden soruşturdu, bu arada vakit kaybetti. Yoldan geçenler ona aradığı adamla çocuğun Gagny'den yana ormanlara doğru gittiklerini söylediler. O yöne doğru hızla yürüdü. Kendisinden oldukça ilerideydiler onlar ama Bir çocuk ağır yürür, o hızlı gidiyordu. Sonra da memleketi iyi tanıyordu. Birdenbire durdu, en önemli şeyi unutan, geri dönmeye hazır bir kimse gibi alnına vurdu. Kendi kendine, silahımı da yanıma almalıydım dedi. Biz farkında olmadan aramızdan geçen iki yüzlü yaratıklar vardır. Kader onların ancak bir yüzünü bize gösterdiğinden hiç tanınmadan kaybolurlar. Thénardier de onlardandı. Pek çok insanın kaderidir bu, yarısı gizli kalarak yaşamak. Sakin, düzgün bir durumda Thénardier genel olarak namuslu esnaf, iyi vatandaş gibi görünebilecek, olabilecek demiyoruz, her şeye sahipti. Aynı zamanda bazı durumlarda bir takım sarsıntılar dipteki yaratılışını yukarı verdiğinde de tam bir alçak olabilecek her özellikte vardı onda. İçinde canavar bulunan bir esnaftı. Onun yaşadığı izbenin herhangi bir köşesine zaman zaman şeytan çömelip bu iğrenç şaheserin karşısında hayallere dalıyordu mutlaka. Bir anlık bir duralamadan sonra adam sende diye düşündü. Bir de bakarsın ki kaçacak zaman bulurlar. Bunun üzerine dosdoğru hızla yaptığından emin bir halle bir keklik sürüsünün kokusunu alan tilki ustalığıyla yoluna devam etti. Gerçekten de gölleri geçip de Bellevue yolunun sağındaki geniş meydanı enlemesine yürüdükten sonra tepenin hemen hemen çevresini dolanan, Shell Manastırı'nın eski su arkının kemerinin üstünden geçen çayır yola gelince çalılığın üzerinde bir şapka gördü, üzerinde bir hayli tahminler yürüttü. Bu adamın şapkasıydı, çalılık alçaktı. Adamla çocuğun orada oturduklarını anladı. Küçüklüğünden ötürü çocuk görünmüyordu ama bebeğin başı fark ediliyordu. Thénardier yanılmamıştı. Cosette'i bir parça dinlendirmek için adam oraya oturmuştu. Meyhaneci çalılığa döndü, birdenbire aradıklarının önüne çıkıverdi. Soluk soluğa, "Affedersiniz, özür dilerim beyefendi," dedi. "Alın 1500 frangınızı." Yabancıya 3 banknotu uzattı. Adam gözlerini kaldırdı. "Ne demek bu?" Thénardier saygıyla, "Şu demek ki Cosette'i geri alıyorum efendim," dedi. Cosette ürperdi, adamcağıza iyice sokuldu. Ona gelince Thénardier'in gözlerinin içine bakarak, heceleri birbirinden ayırarak, üzerlerine bastırarak, "Cosette'i geri mi alacaksınız?" dedi. "Evet efendim, onu geri alacağım. Bakın size anlatayım, iyice düşündüm. Aslında onu size vermeye hakkım yok. Ben namuslu bir adamım, anlıyor musunuz? Bu küçük kız benim değil annesinin. Onu bana annesi emanet etti, ancak annesine iade edebilirim. Siz bana dersiniz ki iyi ama annesi öldü. Güzel, bu durumda çocuğu ancak annesinin imzasını taşıyan, çocuğun o kimseye teslim edilmesini bildiren bir yazı getirene verebilirim. Mesele meydanda." Adam bir şey söylemedi, cebini karıştırdı. Thénardier yine banknot cüzdanının meydana çıktığını gördü, sevinçten titredi. "İyi," diye düşündü. "Dayandım, bana rüşvet verecek." Yolcu cüzdanı açmadan önce etrafına bir göz attı. Bulundukları yer bomboştu. Ne ormanda ne de vadide bir tek insan yoktu. Cüzdanı çıkardı, oradan Thénardier'in beklediği bir avuç para değil, küçük bir kağıt çıkardı. Açıp uzattı. "Hakkınız var," dedi. "Okuyun." Thénardier kağıdı aldı, okudu. "Montreuil-sur-Mer, 25 Mart 1823. Bay Thénardier, Cosette'i bu baya teslim edersiniz. Bütün küçük şeylerin parası ödenecek. Size en derin saygılarımla selamlarım, Fantin." Adam, "Bu imzayı tanıyor musunuz?" diye sordu. Fantin'in imzasıydı bu, Thénardier tanımıştı. Yapacağı bir şey yoktu. İki şiddetli öfke duydu. Umduğu rüşveti elden kaçırmanın öfkesi, yenilmiş olmanın verdiği öfke. Adam, "Bu kağıdı lehinize tanık olarak saklayabilirsiniz," dedi. Thénardier alçaktan aldı. Ağzının içinde, "Bu imza oldukça iyi taklit edilmiş," diye homurdandı. Ama neyse, kabul. Sonra umutsuzca son bir gayret gösterdi. "Peki efendim," dedi, "madem ki siz o baysınız, ne yapalım? Ama bütün küçük şeylerin ücretini bana ödemeniz gerek. Bana çok borçları var." Adam ayağa kalktı, üzerinde toz bulunan eski ceketinin kolunu fiskelerle temizlerken, Bay Thénardier dedi. Ocak ayında annesi size 120 frank borcu olduğunu hesaplıyordu. Siz ona Şubat'ta 500 franklık bir hesap pusulası yolladınız. Şubat sonunda 300 frank aldınız, Mart başında da 300 frank. O zamandan bu yana 9 ay geçti. Bu da 15 franktan 135 frank eder. 100 frank fazla almıştınız. Size 35 franklık bir borç kalır. Ben size 1500 frank verdim. Kurt tuzağın çelik dişlerine yakalandığını anlayınca ne duyarsa Thénardier de o anda bunu duyuyordu. Nedir bu şeytan gibi adam diye düşündü. Sonra gene kurdun yaptığını yaptı, bir darbe vurdu. Cüret bir kere daha işine yaramıştı. Kararlı bir tavırla saygılı davranışları bir yana iterek ''Adını bilmediğim bay'' dedi. ''Ya Cosette'i geri alırım ya da bana 3000 frank verirsiniz.'' Yabancı sakin sakin ''Gel Cosette'' dedi. Sol eliyle kızı tuttu, sağ eliyle yerde duran sopasını aldı. Sopanın iriliği, ortalıkta kimsenin olmayışı, Thénardier'in gözünden kaçmadı. Adam meyhaneciyi hareketsiz, şaşkın, olduğu yerde bırakarak çocukla birlikte ormana daldı. Onlar uzaklaşırken Thénardier adamın hafif eğilmiş omuzlarıyla kocaman yumruklarına dikkatle bakıyordu. Sonra gözlerini kendi çelimsiz kollarıyla zayıf ellerine çevirdi, kendini inceledi. Ben sahiden de pek sersemmişim diye düşündü. Madem ki ava gidiyordum, ne diye tüfeğimi de almadım yanıma. Yine de avını hemen bırakmadı. Nereye gideceğini öğrenmeliyim dedi, arkalarından gitmeye başladı. Elinde ancak iki şey kalmıştı, acı bir alay. Fantin imzalı bir kağıt parçasıyla bir de avuntu 1500 frank. Adam Cosette'i Livri'den, Bondi'den yana götürüyordu. Ağır ağır, başı önüne eğik derin bir düşünce, keder içinde yürüyordu. Kış ormanı seyreltmişti. Onun için Thénardier hayli uzakta olmakla birlikte onları hiç gözden kaybetmiyordu. Arada sırada adam arkasına dönüp takip edilip edilmediklerini araştırıyordu. Birdenbire Thénardier'i fark etti. Sertçe birden Cosette'le sık ormana daldı. Orada her ikisi de gözden kaybolabilirlerdi. Thénardier, hay kör şeytan dedi, adımlarını sıklaştırdı. Ormanın sık olması yüzünden onlara yaklaşmak zorunda kalmıştı. En sık yerlere geldiklerinde adam arkasına döndü. Thénardier, dalların arasına gizlenmeye çalıştıysa da başaramadı. Adam onu gördü, tasalı bir bakışla şöyle bir baktı, sonra başını salladı, yoluna devam etti. Hancı gene onun peşinden gitmeye başladı. Böylece 200-300 adım kadar gittiler. Birdenbire adam gene döndü. Hancı'yı gördü. Bu sefer ona öylesine karanlık bir bakışla baktı ki, Thénardier daha ileri gitmenin gereği olmadığına karar verdi, geri döndü. 11. 9430 numara yeniden ortaya çıkıyor, Cosette onu piyangodan kazanıyor. Jean Valjean ölmemişti. Denize düştüğünde, daha doğrusu oraya atladığında görüldüğü gibi zincirleri çıkmıştı. Her yanı kollayarak demirli bir geminin altına kadar yüzdü. Bu gemiye bir sandal bağlıydı. Akşama kadar bu sandalın içinde saklandı. Gece gene denize atladı, yüzerek biraz ilerideki Brön burnunda karaya çıktı. Orada para sıkıntısı olmadığından kendisine elbise sağladı. Balagi'ye yakınlarındaki bir mahalle meyhanesi pek karlı bir yol tutmuştu, kaçak forsalara giyecek sağlıyordu. Sonra Jean Valjean, kanunun gözetlemesini, toplumun kaçınılmaz kaderini yanıltmaya uğraşan zavallı kaçakların hepsi gibi karanlık, dalgalı bir yol tuttu. İlk barınağı Bosset yakınlarında Prado'da buldu. Sonra yukarı Alpler'de, Briançon dolaylarında Granville'a doğru gitti. Tasalı, tereddütlü kaçış, nereye ulaşacağı bilinmez köstebek yolu. Daha sonraları Sivriöz bölgesinde, Ende, Prenelerde, Akon'da, Şavay köyü yakınlarında, Grand de Dumec denilen yerde, Chapelle Gonague eyaletinde, Bruny'de, Perigo çevrelerinde onun izine rastlanmıştı. Sonra Paris'e geldi. Kendisini Montfermeil'de gördük. Paris'e gelince ilk işi 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğu için yaz elbiseleri almak oldu. Sonra da kendine bir oda aradı. Bu da olduktan sonra Montfermeil'e gitti. Hatırlanacağı gibi daha önceki kaçışında oraya ya da o dolaylara esrarlı bir yolculuk yapmıştı. Bundan da adliyenin haberi olmuştu. Ayrıca onun öldüğüne inanılıyordu. Bu da onun çevresindeki karanlığı daha da arttırıyordu. Paris'te olayı anlatan gazetelerden biri eline geçmişti. Kendini güvenlikte gördü, gerçekten ölmüş gibi huzur duydu. Jean Valjean, Cosette'i Thénardier'lerin pençesinden kurtardığı günün akşamı Paris'e dönmüştü. Gün batarken yanında çocukla Monceau kapısından şehre giriyordu. Orada bir arabaya bindi, rasathane meydanına kadar gitti. Orada indi, arabacının parasını verdi. Cosette'i elinden tuttu, ikisi de gece karanlığında Lourcine, Glacier sokaklarının yakınındaki sokaklardan doğru Hôpital Caddesi'nin yolunu tuttular. Bütün gün Cosette için garip, heyecan dolu bir şekilde geçmişti. Ücra meyhanelerden satın aldıkları peynirle ekmeği çitlerin arkasında yemişler, sık sık araba değiştirmişlerdi. Bazı yolları yayan gitmişlerdi, küçük kız hiç şikayet etmiyordu ama yorulmuştu. Jean Valjean bunu yürürken daha çok ağırlaşan elinden anlamıştı. Çocuğu sırtına aldı. Cosette, Catherine'i elinden bırakmadan başını Jean Valjean'ın omuzuna dayadı, uyudu.